Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, İstanbul 1979, okuyan Emre Özkaylar. Ön söz. Tarihi şahsiyetler tarihin akışını değiştirebilirler mi? Yoksa tarihte şahsiyetin rolü bu akışı yalnız hızlandırabilmek veya yavaşlatmaktan mı ibarettir? Bu suallerin cevapları, tarih felsefesinin yani tarihte kanuniyetler araştıran bilgi kolunun başlıca konularından birini teşkil eder. Bu bilgi kolu, şartları, olayları çeşitli yönlerden alan ve kanuniyetleri çeşitli dünya görüşleriyle aydınlatan bazı akımlara, daha doğrusu anlayış sistemlerine bölünmüştür. Bu çeşitli sistemleri biz, materyalist ve idealist ekoller olarak vasıflandırabiliriz. Fakat, tarihte şahsiyetin rolünü araştıran tarih felsefesi hangi mektebi temsil ederse etsin, her ikisinde müşterek olan prensip şudur ki, tarihi şahsiyet hem içinden doğduğu toplumun mahsulüdür, hem bu toplumun kaderine tesir eder ve ona damgasını vurabilir. Bu mekteplerin tarihi izah ederken anlayışlarındaki fark yalnız temel ilke ve faktörlerdir. Yani hangi çeşit sebepler, faktörler ve itici kuvvetler toplum içinde tarihi gelişmenin ve dolayısıyla toplum yapısının temelini teşkil ederler? Hangi çeşit sebepler, faktörler ve itici kuvvetler de toplumsal gelişmenin ve tarihi olayların üst ve tabii güçlerini veya organları olur? Mustafa Kemal Atatürk de tarihi bir şahsiyettir. Bu şahsiyetin de tarihin akışında bir rolü vardır. Hem de içinden çıktığı Türk toplumunun kaderine damgasını vuracak ve çağının olaylarına yön verecek kadar güçlü ve etkili bir rol. Bu bakımdan milletinin kaderine olan müdahalesi şüphe götürmez. Zaten 3 ciltlik bir hacim içinde toplamış olduğumuz bu kitabın davası, onun hayat mihveri etrafında bu müdahaleyi aydınlatmaktan ve değerlendirmekten ibarettir. Çağımızın gelişmelerine olan müdahalesine gelince, onun Türkiye'de başardığı ve bütün sömürge, yarı sömürge ülkelerin milli kurtuluş hareketlerine önder olan, yön tayin eden siyasi ve iktisadi egemenlik savaşı dediğimiz hareket, onun çağdaş hüviyetinin diğer orijinal cephesidir. Ama bütün bu gelişmelerde asıl olan, temel olan sebepler, faktörler ve itici kuvvetler nelerdir? Bunların materyalist bir tarih felsefesi, bir dünya görüşü açısından mı izah etmeli, yoksa idealist bir açıdan mı? İşte bu noktada bu kitabın bir iddiası yoktur. Çünkü bu kitap sert bir doktrin çerçevesi içinde Mustafa Kemal hadisesinin soyut bir tahlili değildir. Onun yerine ve her iki dünya görüşünün de ilkeleri değerlendirilerek Mustafa Kemal hem Türk toplumunun ve çağının bir mahsulü hem bu topluma ve çağının şartlarına karşılıklı olarak tesir eden bir tarihi şahsiyet olarak alınmıştır. Yani Mustafa Kemal hem toplumumuzun ve devrimimizin bir eseridir hem kendini yaratan bu toplumun ve çağın hayat ve kaderine tesir ederek onlara yön ve şekil vermiştir. Bu yön ve şekil verişte de bir tabii ve her şeyden önce kendi beşeri varlığını ortaya koymuştur. Kendi ham maddesini, kendi kabiliyet, kudret ve ihtiraslarıyla yoğurmuştur. Bu suretle ve bu akış içinde her tarihi şahsiyet gibi o da kendini yaratmıştır. Zaten tek adam demek bu demek değil midir? Hulasa bu kitap, şartlar, olaylar ve atmosfer yani içinde yaşadığı maddi ve manevi hava içinde Mustafa Kemal'in hayatıdır. Tek adamın yapısı hakkında bu kısa aydınlatmadan sonra bir de bu kitabın niçin, kimin için yazıldığı üzerine kısaca durmalıyız. Türkiye'de Atatürk edebiyatı herkesin bildiği gibi henüz tam ve terkipçi eserler safhasına ulaşmamıştır. Atatürk gelmiştir, destanını yaratmıştır, tarihe intikal etmiştir fakat henüz bir Atatürk devri tarihi bile yazılmamıştır. Bütün yayınlar Atatürk'ü ya şu ya bu cephesinden ele almaya çalışan tek cepheli araştırmalar, hatta hikayeler çerçevesinde kalmaktadır. Yahut da verilen eserlere sadece ve konuyu bütünüyle de alamayan perakende derlemecilik hakim olmaktadır. His ve heyecan örgüsü içinde Atatürk objektif hüviyetinden sıyrılmaktadır. Hülasa Mustafa Kemal'in bütün yönleriyle toplu, temel, gerçek ve az çok objektif bir hayat hikayesi henüz ortaya konulmuş değildir. Tek adama gelince, bu kitap istenmiştir ki onun hayat hikayesi doğumundan ölümüne kadar fakat şartlar, olaylar ve atmosfer içinde özetlensin. Hem öyle olsun ki, soyut ve sübjektif fikir terkipleri ve doktrin örgütleri içinde boğulmadan, yazarın sezgi ve şartlara dayanan düşsel hakkı da fazla israf edilmeden, her sınıf okuyucu bu kitaptan onun hakkında mümkün olduğu kadar etraflı bilgiler edinsin. Hülasa hepsi yayınlanmış olup, şimdi de 5. baskısı verilen bu 3 ciltlik seri içinde her cins okuyucu, Mustafa Kemal'in hayat hikayesinin bütünü yahut herhangi bir safhası üstünde mümkün olduğu kadar doğru bilgiyi toplu olarak bulsun. Hem de Mustafa Kemal'in içinde yuvarlandığı şartlardan, olaylardan başka onun teneffüs ettiği havayı da az çok teneffüs ederek. Hulasa tek adam sadece bir tarih değildir. Bir belgeler kitabı, bir kronoloji derlemesi de değildir. Ama tarihe, belgelere ve kronolojiye sadakatle bağlı kalmaya çalışan ve Mustafa Kemal'in hikayesini mümkün olduğu kadar tam ve toplu olarak vermek isteyen, her kitaplıkta, her evde, herkesin her zaman el atabileceği bir toplu eserdir. Atatürk için ileride ve batı manasında tam, sistematik eserler elbette ki yazılacaktır. Ama bunun için elbette ki biraz zaman geçmesi gerekecektir. Çünkü bu işin fikir ve sistem laboratuvarında işlenmesi için araştırıcının ihtiyacı olan daha pek çok malzeme vardır. Bu malzeme ancak zaman içinde tamamlanacaktır. Sonra şu da var. Şimdi her Türk Atatürk'ü her şeyden önce duygu ve heyecan açısından görür. Halbuki Atatürk bir duygu ve heyecan adamı değildi. Yargılarına, kararlarına ve davranışlarına daima mantık hakim oldu. Ama bizim çocuklarımızın onu bir his ve heyecan açısından görüşleri de haklıdır. Bu bir kaderdir ki kahramanların hikayesine damgasını vurur. Yani tarih öncesinden beri insanoğlu kahramanını, o kahramanın gerçek malzemesinin kendisine doğru olan renklerine göre yaratır. Halbuki sistem dediğimiz düzen, yahut kategori bir his ve heyecan unsuru değildir. Bunların dışında bir şeydir. Objektif kanuniyetlerin terkibidir. Bu kanuniyetlerde hatta mantık bile relatif ama diyalektik bir değer taşır. Bu terkipte tez, antitezlerle çarpışır ve sentezlere varılır. Halbuki tek adam ne bir tarih felsefesi kitabıdır ne de bu felsefenin Mustafa Kemal hadisesine uygulanmasıdır. Tek adam şartların, olayların ve Mustafa Kemal'in içinde yaşadığı bilinen yahut o şartlar içinde teneffüs etmesi zaruri havanın içinde Mustafa Kemal'in yeniden yaşatılışıdır. Bu bahse son verirken gerek bizim, gerek Mustafa Kemal konusuna eğilen her ciddi araştırıcının içinde yuvarlandığı zorlukları belirten bir noktayı da açıklamalıyız. Şu bir gerçektir ki Atatürk, belgeleri yetersiz olan ve hayatı gereği gibi belgelendirilemeyen bir büyük insandır. Bu gerçek galiba hem onun hem bizim milletçe bahtsızlığımızdır. Düşünmeli ki bugün ne bir Atatürk arşivi ne ciddi bir Atatürk enstitüsü ne de bir Atatürk müzesi vardır. Edward von Bischoff, Ankara isimli eserinde bizim geçmişimizle olan ilgisizliğimizi ve yerleşme eksikliğimizi oldukça hazin fakat galiba gerçek bir açıklıkla izah eder. Atatürk bahsinde de biz, daha şimdiden ya kelime Atatürkçülüğü, ya hafıza ve hatıra nakli Atatürkçülüğü, ya heyecan Atatürkçülüğü diyebileceğimiz yollarda bölünmüşüzdür. Ama belge ve araştırma Atatürkçülüğü bahsinde ölünecek bir gayretimiz ne yazık ki yoktur. Onun içindir ki onun ancak belirli bir devri içine alan ve henüz bilginin işlemediği büyük nutku ile Anafartalar mücadelesine savaş ve mütarekedeki bazı olaylara ait kısa ve tam manasıyla kitaplaştırılmamış bazı dağınık hatıra nakilleri ile demeçlerinden başka onun devrini kendi kaleminden ve dilinden veren belge ve anılar çok azdır. Bu arada onun çevresinde az veya çok bulunmuş olmaktan gelen bir cesaretle ve fakat çoğu ancak nakledenin mizacına ve seviyesine göre verilen perakende hatıra parçalarını ise ileride tarihçiler belki de olduğu gibi ihmal edeceklerdir. Çünkü bunlar bir takım fıkralar sınırını pek de aşamazlar. Halbuki şartlar ve olaylarla belgeler bir büyük adamın hayatını verirken aynı önemde rol oynarlar. Mesela Emil Ludwig, Napolyon'u yazarken bin bir malzemeden başka bizzat Napolyon'un pek çok sayıda el yazısı veya mektuplarından faydalanmıştır. Atatürk'ün ise mektupları yoktur. Atatürk'ün mektupları denilen ve ancak büyükçe bir sayfayı doldurabilecek olan, hem çoğu da onun mizacına, kararlarına ışık tutmayan pek az yazılar, Atatürk'ün iç alemini anlamak için elbette ki yetersizdir. Halbuki mektuplar bir insanın iç alemini aksettiren en doğru belgelerdir. O insanın içinde yaşadığı atmosferi, onun mahrem iç hesaplaşmaları bizi ancak mektuplar açıklayabilir. Yani mektuplarımız içimizin aynasıdır. Sonra hatıra defterlerini düşünelim. Atatürk'ün muntazam hatıra defteri de yoktur. Anafartalar cephesi için notları ile Güneydoğu 2. Ordu cephesine ait bazı günlük kayıtları, Karlsbad'dayken yazdığı 1 Aralık Profesör Afet İnan'da bulunan ve Afet İnan'dan dinlediğimize göre Atatürk'ün ölümünden sonra kendisinden alınan ve sonra tarih kurumunun tekrar elde ettiği defterlerden başka bu türlü anıları bırakmış değildir. Bunlar da onun binbir işleri arasında ancak şöylece kaydedilmiş notlar manzarası verirler. Mesela 1 Aralık Şükrü Sökmensoer'de bulunan ve Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanına kadar verişini ve o anda çevresinde bulunanları belirten notlar, pek basit bir küçük el defteri üstünde kurşun kalemle yazılmış ve ancak birkaç küçük sayfacıktan ibaret kayıtlardı. Şimdi bunlar da kaybolmuştur. Ancak bu arada şunu önemli kaydetmeliyiz. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayıp, bu savaşın hatta Lozan Anlaşması'yla sonuçlanan devresi hakkında yabancı kaynaklar ve bilhassa İngiliz dışişleri arşivleri o kadar çok ve zengin belgelerle doludur ki, bu belgelerin şimdiden yayınlanmış kısımları bile baş döndürecek kadar belgelerdir. Mesela Türk Tarih Kurumu'nun sadece İngilizce olarak son yayınladığı 500 büyük sayfalık birinci cildi, henüz ve ancak 1919 Nisan-1920 Mart devresini içine alır. Halbuki Bu konuda basılacak ikinci büyük cilt de ancak 1920 sonuna kadar olan belgeleri verecektir. Anlaşıldığına göre yalnız bu İngiliz belgeleri 7 büyük cilt tutacaktır. Bu noktada şu konumuzu da belirtelim. Acaba Atatürk'ün ve devrinin bugün bilinmeyen fakat ileride keşfedilecek, ortaya atılacak ve meydana çıktığı zaman ortalığı birbirine katacak bir takım sırları meçhulleri var mıdır? Sanıyorum ki hayır. İleride şu veya bu vesikalarla malzeme hazinemiz elbette genişleyecektir. Milli arşivimize ve dolayısıyla dünya edebiyatına bu konuda yeni malzeme katılacaktır. Ama bunlar mesela temsil heyetinin henüz yayınlanmayan bazı muhaberelere veya Millet Meclisi'nin gizli toplantılarının kayıtları ve nihayet şu veya bu şahsiyetin notları, yazışmaları cinsinden ve aslında büyük sır teşkil etmeyen şeyler olacaktır. Hulasa ve bize kalırsa Atatürk'ün ve Atatürk devrinin ifşa edilebilecek ve ortaya bilinmeyen hakikatler çıkaracak meçhulleri pek yoktur. Bu sebeple ileride yapılabilecek en önemli hareket esrarlı meçhuller aramak veya beklemektense şimdi zaten bilinen ve ileride kısmen zenginleşecek olan malzemeyi doğru olarak işlemek, olayları doğru ve objektif olarak değerlendirmek ve bu suretle de Atatürk'e, devrine ve tarihimize faydalı olmaktan ibarettir. Bu arada gerek bugünkü aydının, gerekse gelecekteki araştırıcının en önemli diğer bir vazifesi de, şimdi Atatürk ve devri konusunda ortalığı kaplayan, gerçekte hiç ilgisi olmayan, basit harca alem, değersiz nakil ve anılardan ve bu arada hatta yalana, yazı ve imza taklidine, sahtekarlığa kadar varan kasıtlı yayınlardan, söylentilerden Atatürk'ü ve hatırasını kurtarmaktır. Onun hayatı üstünde özel çalışma ve tartışmalara gelince, bu tartışmalar ya onun ölüm günü gibi vesilelerle yapılan ve katılanların hazırlıksız ve hatta gelişigüzel yaptıkları geçici konuşmalardır. Yahut da Atatürk hakkında tartışmalar tesadüfen girişilen gene gelişigüzel şahsi heyecan sahneleridir. Bir sistem dahilinde tertiplenen ve milli arşive değer ilave eden tartışmalar safhasına henüz ulaşılmamıştır. Bu arada 1961 ve 1962 yılları içinde ve yaz ayları hariç olmak üzere diğer aylarda haftada bir toplanmalar şeklinde geçen bir özel tartışma serisini işaret etmeliyim. Atatürk'ün yakınları ve dostları ile Türk Tarih Kurumu ve benzeri kurul yöneticileri bu özel toplantılarını 2 sene yürüttüler. Bunlara muntazaman katıldım. Konu hemen daima Atatürk'tü. Bu toplantılara birer araştırma toplantısı demektense dostlar arasında özel tartışma toplantıları demek daha doğru olur. Çok canlı, şuurlu ve faydalı geçen bu toplantılarımıza katılanlardan hayatta olanların isimlerini saymaya kendimi yetkili bulmuyorum. Fakat mesela şimdi Hakk'ın rahmetine kavuşan ve Garp Cephesi Kurmay Heyetindeki hizmet devrinden başka Atatürk'ün umumi katibi, sonra Moskova sefiri olarak çalışan hem Türk Tarih Kurumu'nun hem Genelkurmay Harp Tarihi Teşkilatı'nın üyeliğini yapmış olan emekli Kurmay Albay Tevfik Bıyıklıoğlu'nun bu toplantılardaki aktif, titiz ve kılı kırk yaran çalışmalarını hepimiz hem zevk hem hüzünle hatırlarız. Sonra gene bu özel seminerimize muntazaman katılan ve Erzurum Kongresi günlerine ait hatıralarını, bu hatıralar etrafındaki tartışmalarımızı teybe almamıza müsaade ederek Türk Tarih Kurumu arşivine mal eden çok eski dostum rahmetli Cevat Dursunoğlu'nun ve sonra Profesör Enver Ziya Karal'ın isimlerini burada veriyorum. Sayın Profesör Afet İnan da bu toplantılarımıza katılmışlardır. Atatürk'ün ölümü üzerine toplanan 20 kadar sandık içinde bir bankamızın mahzeninde muhafaza edilen, ölümünden galiba 20 yıl sonra açılması kararlaştırılan malzeme de artık kısmen bilinmektedir. Kalanının da bir gün milli arşivimizde araştırıcılara arz edilmesiyle Atatürk edebiyatı zenginleşecektir. Çankaya Köşkü'nde de şimdi bir Atatürk arşivi derlenmektedir. Bu da ileride faydalı olacaktır. Ama bugün için olanlarla yetinmek ve bunları tarihimizin genel akışı ve olaylarıyla işleyerek değerlendirmekten başka yapılacak bir şey yoktur. Tek Adam'ın 1. cildinde Atatürk'ün doğuşundan 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışına kadar olan devreyi ele aldık. 2. cilt Samsun'da başlayan yolculuğun 9 Eylül 1922'de İzmir zaferine varışıdır. 3. ciltte ise onun 1922'den 10 Kasım 1938'deki edebi yolculuğuna varan hayat hikayesi yer alır. Bütün bunlar hep bir arada bizim yakın tarihimizin 1919'dan sonrası onun hayat mihveri etrafında dönen safhasıdır. Yani aynı zamanda kendi öz hayatının hikayesidir. Bu hikayeyi yarın daha tam, daha etraflı ve daha değerli işleyecek olanların talihine şimdiden gıpta ediyorum. Ankara Bahçeli Evler, Şevket Süreyya Aydemir. İnsan, kendini yapma kudretinin bir ham maddesidir. Tek Adam bu ham maddeyi yoğurarak hem kendini yaratan, hem ortaya çıkışı, milletinin, kavminin, çağının tarihinde bir dönüm noktası olan adamdır. Mustafa Kemal Tek Adam'dı. Çünkü koşullar, olaylar ve yaşadığı hava içinde kendi ham maddesini yoğurarak kendi kendini yarattı. Mücadelesi milletinin kaderine damgasını vurdu. ve hayatı çağımızın yön tayin edici etkenlerinden biri oldu. Birinci kısım. Zübeyde ve oğlu. Biz bir yayız ki çocuklarımız attığımız oklardır. Ok yaydan kurtulunca artık bizim değildir. Bizden durmadan uzaklaşır. Kendi aleminde kendi ufuklarına doğru uçar gider. Zübeyde. Küçük anne güzel bir anneydi. Çocuğunun doğumu yaklaşınca bütün genç anneler gibi çocuğumun kız olmasını istiyorum diyordu. Ama içinden hep bir erkek çocuk bekliyordu. Sarı saçlı, mavi gözlü, pembe yüzlü bir oğlan. Gizli gizli duaları hep bunun içindi. Görünüşte güya nazardan korunmak için, kolay doğurmak için, sıhhatli bir evlat edinmek için dualar ediyordu, adaklar adıyordu ama bütün bu dualar, bu adaklar hep o beklediği sarı saçlı mavi gözlü oğlan içindi. Küçük anne 20 yaşını henüz aşmıştı. Evlenişi neredeyse çocukluk çağına rastlar. Hatta bu son doğumdan evvel sık arayla 3 tane yavru da doğurdu. Ama onlar ömürsüz oldular. Şimdi ümidi, bütün sevgisi yeni doğacak bebeğindeydi. Zaman yaklaşıyordu, sinirleri gergindi. Duyarlılığı son haddine varmıştı. Zaman zaman dalıyor, içinden bir takım sesler geldiğini, gözlerine bir takım hayaller göründüğünü sanıyordu. Bu seslerden, bu hayallerden kendi kendine manalar çıkardığı da oluyordu. O, bu manaların sırlarını kendine göre çözerek, onları kendi yaşına ve çevresinin ölçülerine göre değerlendirerek, yeni doğacak çocuğuna sıhhatli bir yapı, güzel bir yüz, iyi talihler ve büyük gelecekler tasarlıyordu. O güne kadarki evlilik hayatından pek bir şey anlamamıştı. Erken yaşta evlendirilen bütün kızlar gibi onun için de bu evlilik sadece bir olup bittiden başka bir şey değildi. Zaten bu evlilik sınırları dar, dünyaya kapalı, gelenekler içinde yaşayan eski Osmanlı şehirlerinin Müslüman mahallelerindeki genç kızların hayatlarında olduğu gibi, hiç olmazsa hayalde süslenilen saf, masum evlilik öncesi ilgileri ve bağlantılarıyla da benzemiş değildi, bezenmiş değildi. Çünkü onu daha çocukluk çağında yaşından çıkarken, hatta kendisine bile sormadan sanki kaş göz arasında evlendirdikleri kocasıyla arasında tam 20 yaş fark vardı. Onun zaten pek yaşamadığı genç kızlık hayallerini süsleyebilecek bir nişanlıyı veya eşi başka türlü düşünmüş olması mümkündür. Hele o zamanki Osmanlı Rumelisi şehirlerinde çocukluk yaşını atlayan Türk kızları için ilk hayal edilen sevgili genç bir subay yahut hiç değilse genç bir katip olurdu. Fakat kader onun kısmetini kendi tezgahında ve kendi istediği gibi dokudu. Ona düşen bu kısmetine gözü kapalı teslim olmak, kaderine ister istemez bağlanmaktı. O da böyle yaptı ve kısmetinden hiçbir zaman şikayetçi olmadı. Şimdi ise 20 yaşının üstünde ama 4. çocuğunu beklerken artık asıl kadınlık çağına basıyordu. Vücudu gibi duyguları da gelişmişti. Çocukluğun belirsiz, şekilsiz, uçucu ölçüleri artık geride kalıyordu. Şimdi seven ve sevilmek isteyen bir kadındı. Eşi onun için artık kaderin ve tesadüfün gözü kapalı karşısına çıkardığı bir kısmet değildi. O onun erkeğiydi. Ona 4. çocuğunu verecekti. Bu çocuk hem bütün çocuklardan daha güzel, daha mutlu, hem de bütün çocuklarından daha ömürlü olacaktı. Küçük annenin yeni çocuğunu beklerken düşündükleri bunlardı. Duaları hep bu dilekler etrafında toplanıyordu. Kumrala çalan sarışın bir güzeldi. Beyaz pembe teni, renkli yüzü, orta boylu, narin canlı bir yapısı vardı. Ama asıl çekiciliğini veren gözleriydi. Biraz içerlek, biraz yumuk, hafif şehla ve mavimsi gözler. Güzel ahenkli bir adı da vardı, Zübeyde. Zübeyde omuzları göğüsleri kabarık, yakaları dantel işlemeli beyaz bluzlar giyerdi. Geniş etekleri topuklarına kadar inen renk renk eteklikler yahut açık renkli roplar giydiği de olurdu. Ama belini daima gümüş bir kemerle sıkardı. Sarışına çalan kumral saçlarının alnının üzerine gelen kısmını buklelerle kabartırdı. Arka kısmını yapma taşlarla süslenmiş taraklarla bir topuz halinde toplardı. Ama saçlarının bu şekli yalnız ele güne karşı günlük hayatının bir şekliydi. Yoksa evinin erkeğini beklediği akşam saatlerinde o sarışın uzun saçlarını uzun uzun tarayıp çeşit çeşit biçimlendirdikten sonra ya bir iki örgü halinde toplayıp arkasına bırakırdı yahut da daha duygulu günlerinde saçlarını omuzlarına dökerdi. Zübeyne'nin daha yaşlıca kadınların adetlerine uyarak düzgün pudra allık sürdüğü de bilinir. Ama bunlara hakikaten ihtiyaç yoktu. Fakat bunlarla süslenmek, kadın hayatının tamamen kapalı geçtiği, kadının yalnız kendi erkeği için yaşadığı bütün Müslüman şehirlerinde olduğu gibi o zamanki Selanik kadınlarının da vazgeçilmez adetlerindendi. 19. yüzyılın son çeyreğine basılmıştı. Selanik o zamanki Osmanlı Avrupa'sının en büyük vilayet merkezi ve bir liman şehriydi. Bütün Osmanlı şehirleri gibi Selanik'te de Müslüman ve Hristiyan mahalleleri birbirinden ayrıydı. Bunlardan başka Selanik Doğu Yahudiliğinin de en önemli merkeziydi. 16. yüzyılın başlarında İspanya'da Müslümanlar Yarımada'dan çıkarılırken bir Yahudi göçmen kolu da Selanik'e taşındı ve orada yerleşti. Bütün Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi Selanik'te de Müslüman mahallelerinin diğer mahallelere bakarak geri harap bakımsız bir görünüşü vardı. Doğduğu bir Müslüman mahallesi, hele doğu şehirlerinin eski özellikleri bozulmadan önce ayrı ve kapalı bir siteydi. Bir cami veya mescidin çevresinde mezarlık, türbe, çeşme ve bir küçük çarşı bu semtin merkezini teşkil ederdi. Bu çarşı içinde kahve, bu sitenin gece gündüz kımıldanan, düşünen ve çevresine etkileri olan beyni gibiydi. Müslüman mahallesi her yerde bu işlek merkezin çevresinde nefes alırdı. Büzüşür veya genişlerdi. Mahalle kadınları, erkekleri, hastaları, sağları, dostlukları veya kıskançlıkları ile bütün hücreleri birbirine bağlı, tek ve bütün bir varlıktı. Mahallenin mahalle halkı üstünde tam ve kesin bir kontrolü vardı. Bu kontrolü kim kurar, kim kullanırdı? Bir bakışta bu belli olmazdı. Ama mahallenin toplumsal kontrolü, evlerin iç ve dış hayatına kadar sokulurdu. Mahallede herkes, görünmez bir hiyerarşinin tarifi kabil olmayan bir kademesinde yer alırdı. Mahallenin yazılmamış kanunlarına ister istemez bağlı kalınırdı. Selanik, Osmanlı Avrupa'sında bir şehir ve Osmanlı Rumeli'sinin en ileri şehri olmakla beraber, şehrin merkezinden biraz uzaklaşılınca, oradaki Müslüman mahallelerinde de hayat bütün bu kaidelere bağlıydı. Orada da hayat, bütün Osmanlı şehirlerindeki Müslüman mahallelerinin hayatından pek de farklı değildi. Zübeylilerin evi bu mahallelerden birindeydi. Ahmet Subaşı Mahallesi'nde. Selanik'te Ahmet Subaşı Mahallesi'ne kestirme varmak için eski kapalı çarşıdan geçilirdi. 1908 ihtilalinden sonra Mithat Paşa Caddesi adı verilen cadde takip olunurdu. Hükümet konağı önüne gelince soldan sağa doğru önce İslahane Mahallesi'ne gelinirdi. Eskiden İslahane adı verilen sanat mektebi buradadır. Bu İslahane Mektebi'nin tam karşısında Ahmet Subaşı Mahallesi bulunur. İşte Zübeydelerin 3 katlı 2 daireli pembe boyalı evi bu mahallede. Ziyneti Bostan denilen arsa üzerindedir. Bu evin ikinci katında sol tarafta ocaklı bir oda vardır. Zübeyde yeni doğacak çocuğunu bu odada bekliyordu. Çocuğumun kız olmasını istiyorum diye hem çevresindekileri hem kendini oyalar. Fakat içinden gece gündüz Tanrı'ya sarı saçlı mavi gözlü pembe yüzlü bir oğlan için yalvarırken bu bekleyişin son günlerini hep bu odada dolduruyordu. Ama şimdi biz yarınki tek adamın vaktiyle dünyaya gözlerini açtığı çevrenin hayatı ve yapısıyla onun son ve aile bağıntıları üzerinde biraz etraflı durmalıyız. Bütün doğu şehirlerindeki Müslüman mahallelerinde olduğu gibi Ahmet Subaşı Mahallesi'nde de akşam saatleri yaklaşırken her tarafı kapalı evlerinde genç Müslüman kadınlarının en heyecanlı meşgaleleri başlardı: süslenmek. Süslenmek onların kapalı hayatının düşünmek ve tahayyül etmekten sonra en zaman alıcı meşgalesiydi. Bu kapalı hayat içinde o kadınlar ancak süslenmeye ve beklemeye koyuldukları saatlerde asıl hayatlarını yaşamaya başlarlardı. Çeşit çeşit elbiseleri, robları sıra sıra ve bir arada gösteren gardıroplar o zamanlar pek alışılmış şeyler değildi. Ama sandıkların açılmasında, bohçaların açılıp saçılmasında da Müslüman kadınlarının duydukları ayrı ve mahrem bir zevk vardı. Sandıkların, bohçaların sakladıkları şeyler hakikaten biraz da mahrem şeylerdi. Evinde oda kapılarını kapayıp sandıkları, bohçaları arasında kendisiyle baş başa kalan bir genç kadın, bir kısmı kendinden önce yaşayanlardan kendine kalan, bir kısmı da kendi alın terinin ve göz nurunun eseri olup kendinden sonrakilere kalacak olan bu eşyanın ılık dağınıklığı arasında kendinden geçerdi. Tatmin edilmiş veya edilmemiş hayallerinin, arzularının mahremiyetinde yaşardı. Akşam saatleri yaklaşıp kendisini bu mahrem hava içinde erkeğini hazırlayan, onu beklemeye başlayan genç Müslüman kadınlar için bu saatler belki de asıl yaşanılan saatlerdi. Bütün doğu şehirlerinde olduğu gibi Selanik'in Müslüman halkı için de şehirde hayat erken biterdi. Daha güneş batmadan işlerinden dönen kocalar, mahallenin dar ve çok yerde dolan başlı sokaklarında evlerinin yollarını tutarlardı. Bu evlerin avluları duvarlarla çevriliydi. Sokakları görebilen pencereler, kafesler, çok defa demir parmaklıklarla korunmuş olurdu. Zübeydelerin evi de bunlardan biriydi. Bu mahalle evlerine dışarıdan bakıldığı zaman içlerinde hiçbir hareket görülmezdi. Ama akşam yaklaşınca mahallenin bütün kadınları bu pencerelerin kafeslerin arkalarına yerlerini almış olurlardı. O saatlerde başlarını kaldırmadan, sağa sola bakmadan mahallelerinin sokaklarından geçen erkekler, bu kapalı kapıların ardında veya parmaklıkların kafeslerin arkalarında bütün genç kadınların kocalarını beklediklerini ve kendilerini de gözetlediklerini bilirlerdi. Bilirlerdi ki bütün gözler hep kendileri üzerindedir. Giyinişleri, yürüyüşleri, kaşlarının gözlerinin rengi, bıyıklarının şekli inceden inceye süzülmektedir. Bu hava bütün Müslüman mahallelerinin havasıydı. Bu hava bütün Müslüman mahalleleri üstünde eserdi. Selanik'teki Ahmet Subaşı Mahallesi de bu havanın kanunu içinde yaşardı. Zübeyde'lerin sokağına ve evine de bu kanunun havası hakimdi. Hele Zübeyde gibi bir genç kadın, o mahallenin en genç ve en güzel kadınlarından biri olur ve bu güzel kadının kendisiyle kocası arasında 20 yaş gibi büyük bir fark da bulunursa, bütün mahallenin gözlerinin onların evi üzerinde daha uyanık bir merak içinde düğümleneceğini tabii görmemek mümkün değildir. Zübeyde de çevresinin bu merak ve ilgi havası içindeydi. Hep bu havayı teneffüs etti ve ondan gurur duydu. Zaten bütün Osmanlı şehirlerinin Müslüman mahallelerinde olduğu gibi Selanik'teki Ahmet Subaşı mahallesinde de toplumun muhafazakar gelenekleri, mahalle toplumunun otoritesi, mahallenin nizamını her türlü fazla rahatsız edici hareketlerden korurdu. Çevre halkının merakı karşılıklı bir ilgi çerçevesini hiçbir zaman aşamazdı. Eski Müslüman mahallelerindeki evlerin zayıf duvarları bu evleri çok defa ortaçağ kalelerinin surlarından daha iyi korurdu. İşte bu hava içindedir ki Zübeyde kendini tamamen eşine ve onun kaderine bağlamış genç ve güzel bir kadın olarak Ahmet Subaşı mahallesindeki pembe evde yaşardı. İşi icabı eşinin çok zamanlar evinden uzak kalmasına ve evde başka bir erkek olmamasına rağmen mahallesinin yerleşmiş emniyeti içinde tam bir sükunla ömür sürüyordu. İşte şimdi de eşine sunacağı ve hayalinde binbir renkle süslediği yeni ve bu defa artık ömürlü olacak çocuğunu bekliyordu. İnanıyordu ki bu çocuk onun hem oğlu hem de eşinin yokluğunda arkadaşı, koruyucusu ve sevgili küçük erkeği olacaktı. Bebeğinin doğumu yaklaştıkça Zübeyde'nin heyecanı gibi evin telaşı da arttı. Evin erkeği o günlerde artık evinden ayrılmıyordu. Doğum öncelerinin gerektirdiği hazırlıklar, yakın kadın akrabaların evde daimi misafir kalışları, o gece gündüz havaya hakim olan hem zevkli hem endişeli bekleyiş, Ahmet Subaşı mahallesindeki pembe eve olağanüstü bir hava veriyordu. Hatta böyle zamanlarda bu hava, yalnız evin duvarları içinde de kalmaz, sokağa mahalleye taşardı. Çevrenin gözleri doğum beklenen evin üstünde ve kulaklar kiriştedir. Böyle anlarda o eve girenlerin ve o evden çıkanların gözlerinden bir şeyler okunmaya çalışılır. Evin içinde olduğu gibi sokağında, hatta mahallenin yakınca yerlerinde bile saygılı bir sessizlik hüküm sürer. Muhafazakar Müslüman mahallelerinde bu toplumsal bir gelenekti. Yalnız ev halkının değil, yakın komşuların, mahalle mescidindeki cemaatin bile namazlardan sonraki dualarında Tanrı'dan, doğum yatağındaki taziyeye hayırlı kurtuluş dilemeleri, söylenmeyen, açığa vurulmayan ama sessiz yerleşmiş bir yakınlık vazifesiydi. Hulasa eski Müslüman mahallelerinin yeni bir doğum bir evin, bir ailenin değil mahallenin bir olayıydı. Onun içindir ki bu eski mahallelerde mahallenin çocuğu sözü belirli ve yerleşmiş bir anlam taşırdı. İşte Zübeyde'nin son saatleri yaklaştıkça yalnız Zübeyde'lerin ev halkı değil, bütün yakınları hatta bütün mahalle böyle sessiz fakat geleneksel bir bekleyiş içindeydi. Hele Zübeyde'nin evi, o tabiatı ve mizacı icabı, iç duygularını açığa vurmayan sessiz görünüşüne rağmen tam bir sinir gerginliği yaşıyordu. Allah'a tevekkülle, Allah'a isyan arasında çatışmalı duygular içindeydi. Çocukları yaşamıyordu. Halbuki bu kadar güzel, bu kadar sadık bir eşin ve evliliğin hem mutlu belgeleri hem neslin devamı olarak bu çocuklara o kadar bağlanıyordu ki ya bu seferki de yaşamaz, Allah onu da kendilerine bağışlamazsa. Zübeyde kocasına belki biraz ihtirassız ama kayıtsız şartsız bir teslimiyetle bağlıydı. Kocasının ise Zübeyde'ye karşı sessiz, biraz resmiyetli fakat eksilmeyen ihtiraslı bir aşkı vardı. Mesela karısına "Gülzar cennetim Zübeyde'm" gibi lügatlı benzetişlerle hitap etmeyi severdi. Zübeyde'nin kocası Ali Rıza Efendi Selanikliydi. Selanik'in biraz orta hallice ailelerinin birindendi. Herhangi bir özelliği göze çarpmayan sakin, kendi halinde zayıfça yapılı bir insandı. Aslında küçük bir memurdu. Fakat bu son doğum sıralarında özgür bir hayat tecrübesindeydi. Tabiatının en keskin belirtisi Zübeyde ile evlenmek için olan ısrarıdır. Bu evlenme öyle görünüyor ki onun hayatının tek önemli olayı olmuştur. Bu evlenme o zamanki evlenmelerin hemen hepsinde olduğu gibi oldu. Kız ve erkek birbirlerini görmediler. Anlaşma aracılar arasında yapıldı. Biraz çekişmeli, pazarlıklı da oldu. Ama bu evlenmeye sonradan gene de masallarda rastlanan küçük bir hikaye karıştırılmıştır. İleride ve ailece benimsenen bu hikayeye göre Ali Rıza Efendi bir gece rüyasında aksakallı, nur yüzlü bir pir görmüştür. Bu pirin yanında sarışın güzel bir kız vardır. Aksakallı pir, Ali Rıza Efendi'ye bu kız senin kısmetindir diye müjdelemiş ve ortadan kaybolmuştur. Bütün masallarda olduğu gibi Ali Rıza Efendi de bu kıza rüyada ve hemen aşık olur. Gözlerini açınca da onu bulmak ister. İlk işi ablası Hatice Hanım'a koşmaktır. Bana sarışın bir kız bulun diye dayatır. Gene o devirde ve bütün Müslüman çevrelerinde adet olduğu gibi görücüler sokaklara düşerler. Her salık verilen sarışın kızın peşinden kapı kapı dolaşılır. Nihayet yolları Zübeyde'lerin o zaman oturdukları pek mütevazı eve düşer. Hatice Hanım ekibi Zübeyde'yi görür, beğenirler. Bu haber Ali Rıza Efendi'ye ulaştırılır. Ali Rıza Efendi rüyasında karşısına çıkarılan kısmetin Zübeyde olduğuna hemen inanır. Ondan sonra iki taraf arasında adet olunan konuşmalar, çekişmeler, pazarlıklar başlar. Her şeyden önemlisi kızla erkek arasında 20 yaş fark olmasıdır. Önce büyük anne dayatır. Benim evlendirilecek kızım yok. Ama bunun gibi dayatmalar o zamanlardaki her evlenme öncesinde olağandır. Daha sonra iş biraz da ağırlık denilen başlık çekişmelerine dökülür. Çünkü Ali Rıza Efendi henüz adını duyduğu, rengini öğrendiği ve hayalinde süslediği Zübeyde ile mutlaka evlenme davasındadır. Hayatının en kesin ve belirli olayı da belki işte bu dayatışıdır. İşin sonunda araya Zübeyde'nin üvey kardeşi Hüseyin Ağa girer. Zaten Zübeyde tarafının daha yakın başka bir erkek üyesi yoktur. Karar verilir ve adet olan düğün dernekle Zübeyde Ali Rıza Efendilerin gene Selanik'te Yeni Kapı Mahallesi'ndeki evlerinde yuvasına girer. O sırada Ali Rıza Efendi eski Osmanlı Rumelisi'nin Yunanistan sınırında Olimpos'ta eteklerinde Çay Ağzı veya Papaz Köprüsü denilen dağlık ıssız bir noktasında 3 lira aylıkla gümrük muhafaza memuru bulunuyordu. Evlendiği sırada nihayet çocukluk yaşını aşmak üzere olması lazım gelen Zübeyde'nin ilk dünya evine girişi işte böyle oldu. Zübeyde'nin Ali Rıza Efendi ile evlenmesinden sonra ve Ali Rıza Efendi'nin Yeni Kapı'daki evlerinde arka arkaya 3 çocuk doğurduğu bilinmektedir. Fatma, Ömer ve Ahmet. Zübeyde Ahmet Subaşı Mahallesi'nde ve kocasının artık kendileri için yaptırdığı pembe evde yeni çocuğunu beklerken bunların hiçbiri hayatta değildi. Bu evin ve Mustafa'nın asıl doğduğu yerin hikayesi biraz çelişmelidir. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule daha sonraları ağabeyisinin bu evde değil, kendi akrabalarından birinin evinde doğduğunu dinlediğini anlatır. Selanik'te ve şimdi müze olan pembe ev ve onun alınışı üstünde, Milli Eğitim Bakanlığı adına yerinde incelemeler yapmış olan Faik Reşit Unat da bir tapu kaydına dayanarak evin daha sonra ve hatta Mustafa Kemal tarafından 3'te 2 hisseyle satın alındığını tespit ettiğini söylerdi. Fakat Mustafa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın kendi oğlunun doğum yeri hakkındaki nakilleri tabii en doğrusudur. Biz de bu kitapta bu nakillere bağlandık. Nitekim Atatürk'te dinlediklerine dayanarak bu evi kendi doğduğu yer olarak anlatmıştır. Onun içindir ki Zübeyde'nin bütün ümidi yeni doğacak çocuğundadır. Nihayet doğum ağrıları başlar. O sırada evde en tecrübeli kadın olarak Ali Rıza Efendi'nin annesi Ayşe Hanım bulunmaktadır. Selanikli Hatice yahut Hatice kadın ebe olarak çağrılmıştır. Doğum kolay olur. Genç annenin aylardır süren ve doğumun en çetin ağrıları içinde bile bir saniye aklından çıkaramadığı büyük endişesi şudur. Kız mı oğlan mı? Gerçi hamileliği sırasında bütün yakınlarına çocuğumun kız olmasını istiyorum demiştir ama içinden bütün duaları bir erkek çocuk içindir. Sarı saçlı mavi gözlü pembe yüzlü bir oğlan için. Doğum tamam olup da ebe çocuğu eline alınca anne gözlerini kapar, nefesini tutar ve sormaya cesaret edemez ama her anı bir yıl kadar uzun gelen bu buhran içinde beklediği hep o müjdedir. O da gecikmez. Müjdeler olsun kızım, bir oğlan çocuğun oldu. Nur topu gibi Allah uzun ömürlü etsin. Müjdeyi veren ebe Hatice kadındı. Küçük anne onun son sözlerini işitmez bile. Saadetinin heyecanı içinde kendini kaybeder. Haber evin selamlık kısmında bir aşağı bir yukarı fakat dışarı vurulmayan bir gergin bir sinirlilik içinde dolaşan Ali Rıza Efendi'ye yetiştirilir. Oğlu, işte bu kitabın konusu olan tek adam, hayata bu çevre ve bu şartlar içinde gözlerini açar. Doğumu takip eden günlerin birinde çocuğa Mustafa adı verilir. Bu adın yavrusunun kulağına mutat dualarla, Ali Rıza Efendi'nin babası Kırmızı Hafız Ahmet Efendi tarafından okunmuş olması mümkündür. Yeni doğan çocuk kulağına okunan duaları ve üflenen bu adı o zaman elbette ki duyamazdı. Ama ileride bir devir gelecek, yalnız onun çevresi ve ülkesi değil bütün dünya bu adı duyacak ve unutamayacaktı. Fakat bu doğumun günü, ayı hatta yılı dahi belli değildir. O zamanlar Müslümanlar arasında aile içinde yeni bir çocuğun doğumunu, aile reisinin bir Kur'an'ın boş bir tarafına veya o zamanki evlerin demirbaş kitaplarından olan Ahmediye, Muhammediye ciltlerinin bir kenarına kaydetmeleri alışkanlığı vardı. Ali Rıza Efendi'nin yeni doğan oğlu hakkında böyle bir kaydına rastlanmamıştır. Resmi nüfus kütüklerine ise doğum gününün veya ayının yazılması usulden değildi. Hatta çok defa çocuğun bu kütüğe kaydı bile vaktinde yaptırılmazdı. Yaptırılacağı zamanda hele köylerde çeşitli düşüncelerle tamamen yanlış tarihler yazdırılırdı. Zübeyde'nin çocuğuna ait doğum tarihi bugün de aydınlanmış değildir. Hayatının son yıllarında Zübeyde ile konuşan bir yazarın naklettiğine göre Zübeyde Mustafa'yı Erbain soğukları sırasında dünyaya getirmiştir. Mustafa'nın nüfus kağıdındaki doğum yılı da 1298-1880'dir. Yazar kitabında bu bilgileri işleyerek ve tam dayanaklarını da açıklamayarak Mustafa'nın doğumunu 23 Aralık 1296 yeni tarihe göre 4 Ocak 1881 olarak verir. Fakat Mustafa'nın doğum günü, ayı ve yılı hakkındaki bütün bu belirsizlikler, çelişmeler ne ifade ederler? Hiç. Çünkü Mustafa için kader tayin edici olan onun şu dünyaya gelmiş olmasıdır. Yoksa bu doğumun şu gün, şu mevsimde veya bir yıl önce veya sonra oluşu değil. Aynı eserde bu tarih miladi yıl olarak 1880 şeklinde gösterilir. Gerçi Rumi 1296 yılının karşılığı 1880'dir. Fakat Rumi yıl 1 Mart'ta ve miladi yıl 1 Ocak'ta başladığına göre ve Türkiye'de 21 Şubat 1917'de çıkarılan bir kanunla yapılan tarih değişikliği olarak 13 günde ilave edilince 23 Aralık 1296 tarihi 4 Ocak 1881 olur. Halk evlerinin çalışma yıllarında ve Cumhur Reisliği Köşkü'nden Atatürk'ün doğum tarihi hakkında sorulan bir soruya yaverlik dairesi bu tarihi 1880 olarak bildirmiştir. Atatürk hakkında incelemeler yapan bir dernek doğum zamanı olarak Mart ayını bulmuş ve daha sonra bunu 13 Mart 1881 olarak değerlendirmiştir. Haluk Şehsuvaroğlu, Cumhuriyet Mart 1962. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan İnönü Türk ve İslam Antiklopedilerine göre de doğum yılı 1881'dir. Fakat doğum ayı ve günü belirtilmemiştir. Bu doğum tarihi belirsizliğine bir gün gelmiş Sübeyde'nin çocuğu da karışmak zorunda kalmıştır. Profesör Doktor Afet İnan'ın Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler isimli eserinde İş Bankası yayını 1959 şöyle yazılır. Mustafa Kemal'in doğum ayı ya hiç yazılmaz yahut da yanlış olarak bir sonbahar ayı gösterilir. Halbuki kendisinden işittiğime göre bir ilkbaharda doğmuş olduğunu, hatta bunun Mayıs ayına tesadüf ettiğini söylerdi. Nitekim bir gün Cumhurbaşkanlığı Umumi Katibi Hasan Rıza Soyak, Atatürk'e yabancı bir memleketten gelen ve bir ansiklopedi için olan mektubu göstermişti. Bunda Atatürk'ün biyografyası isteniyor, aynı zamanda özellikle doğum gününün kaydedilmesi rica ediliyordu. Atatürk bunun üzerine düşündü, fakat bu günü kendisi de bilmiyordu. Ancak annesinden işittiğine göre bir bahar mevsiminde doğmuş olduğunu hatırladı. Ay ve gün için ise aynen şöyle dediğini hatırlıyorum. Bu bir 19 Mayıs günü için olmasın. Ansiklopediye verilmiş olan bu cevabın Cumhurbaşkanlığı arşivinde saklanmış olması lazımdır. Afet İnan'ın yukarıdan naklettiği 19 Mayıs tarihinin Mustafa Kemal'in doğum günü olarak benimsendiği, bir ara bu tarihin yabancı bir devletin sorusuna cevap olarak dışarıya da bildirildiği anlaşılmaktadır. Mustafa'nın annesi Zübeyde ile babası Ali Rıza Efendi ve onların aileleri hakkında bilgiler de pek fazla değildir. Bilinen şudur ki, gerek Zübeyde gerek Ali Rıza Efendi her ikisi de halktan gelen birer halk çocuğudurlar. Aileleri halk denilen canlı ve hareketli yığının öz malıdır. Hemen bütün Türk aileleri gibi onların ailelerinin de bir ve nihayet iki kuşak ötesi hatırlanmaz. Türk tarihinde halktan gelip sonra halkın hayatına yön veren bütün önderler gibi Mustafa'nın da çapraşık ve çok zaman soysuzlaşan soyluluk bağıntıları şeklinde bir aile asaleti yoktur. Mustafa annesi Zübeyde, babası Ali Rıza Efendi tarafından asalet, şöhret ve servet mirasının yükü altında ezilmez. Denebilir ki onun tarihi kendisiyle başlar ve kendisiyle biter. Öyle anlaşılıyor ki Zübeyde aslen Selanikli değildir. Babası Sofuzade Feyzullah Ağa'nın Selanik'e yakın ve Selanik'in kazalarından olan Langazı taraflarında toprak ve ticaret işlerinde çalışmış olduğu bilinmektedir. Daha eski kuşaklar hakkında bilgi yoktur. Fakat ailenin bağlı bulunduğu kök hakkında bazı nakiller yapılmıştır. Bu nakillere göre Zübeyde'nin ataları, Rumeli'nin Osmanlılar tarafından fethi sıralarında Anadolu'dan Rumeli'ye göçülen ve Batı Makedonya'daki Bodina ilçesinin batı taraflarındaki Sarıgöl bucağına yerleşen Türkmen boylarındandır. Bu boyların Anadolu'da Konya ve Aydın taraflarından bu topraklara gelmiş oldukları sanılır. Feyzullah Ağa'nın yakın atalarının da Sarıgöl'den Selanik taraflarına, Langazaya göçmüş olmaları mümkündür. Ailenin içinde kendilerinin eski yörüklerden oldukları hakkında söylentiler vardı. Nitekim Mustafa da daha ilerilerde ve bağnazlık şekli almadan kendi atalarının eski yörük Türkmen aslından geldiğinden bahsedecektir. Bir babanın hikayesi. Ali Rıza Efendi'ye gelince onun ailesi Selanik'in yerlisi sayılmaktaydı. Amcası Hafız Mehmet Efendi Selanik'te bir mahalle mektebinde hocalık yapıyordu. Sakalının kırmızı oluşundan ona kırmızı hafız da derlerdi. Ali Rıza Efendi'nin ailesinin o sıralarda en göze çarpan şahsiyeti oydu. Ali Rıza Efendi'nin babası ise firari, kaçak, Ahmet Efendi adıyla tanınırmış. Bu kaçaklık anlaşıldığına göre Selanik'te 1876 Nisan sonları veya Mayıs başlarına çıkan bir karışıklığa Ahmet Efendi'nin de karışmış olması yüzünden olmuştur. Karışıklığın sebebi siyasi olmaktan ziyade Müslüman olmuş bir Bulgar kızının Rusların teşvikiyle zorla kaçırılması gibi halkın duygularını zedeleyen bir olaymış. Ama halk ayaklanıp iş karışıklık şeklini alınca arada Fransız ve Alman konsolosları öldürülmüş. Neticede 7 Mayıs 1876'da büyük devletlerin donanmaları Selanik'e gelmiş, hükümeti bazı suçluları idame mecbur bırakmıştır. İşte meslek bakımından askerlikle ilgisi olan veya bir aralık orduda hizmeti bulunan Ahmet Efendi bu olay üzerine Makedonya dağlarına kaçmış, oralarda 7 yıl kadar örtülü bir hayat yaşadıktan sonra vefat etmiş. Hulasa Ali Rıza Efendi'nin ailesini de bir kuşak öteye kadar takip etmek kabil olmaktadır. Ama bu şecere kesikliğini Türkler için bir eksiklik veya yadırganacak bir durum olmaktan ziyade geleneksel bir hal olarak kabul etmek daha doğru olur. Bu hal hükümdar saraylarında bile böyleydi. Padişah olabileceklerden gayrısının hele kızların doğum veya ölümleri vakanüvis kayıtlarına bile pek geçmezdi. Hatta daha eski Türklerde atsızlık bir attı. Atsız adını kendi yapmakla övünürdü. Türkiye'de batı manasıyla asaletin olmayışı ve ünlü hükümdar soylarının bile saltanatlarının çöküşüyle beraber kayboluşu halk kalabalığı denilen hazineyi zenginleştiriyordu. Kendine güvenenlere bu hazineden sıyrılmak yolunu açık bırakmak bakımından belki daha iyi oluyordu. Şimdi biz gene Ali Rıza Efendi'ye dönelim. Zübeyde ile evlendikten sonra Ali Rıza Efendi'nin hayatında olağanüstü bir olaydan bahsedilir. Bu da 1876 Türk-Rus Harbi'nde onun bir gönüllü olarak Selanik'te kurulan bir yardımcı askeri birliğe katılmasıdır. O zaman bu birliklere Asakir-i Muavine yani yardımcı askerler veya Asakir-i Mülkiye derlerdi. 19. asrın başlarında 1829 Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonraki harplerde bu yardımcı birliklere zaman zaman başvurulmuştur. Ali Rıza Efendi'nin katıldığı tabura Asakir-i Mülkiye taburu denildiği anlaşılmaktadır. O sırada Ali Rıza Efendi'nin Seranik Efkaf Dairesi'nde katip olarak çalıştığı, bu gönüllülük dolayısıyla yapılan araştırmalarla anlaşılmaktadır. Harp dolayısıyla kurulan Yardımcı Askerler Birliği'ne katılınca okuryazar olduğu için onu geçici olarak üsteğmen rütbesiyle vazifelendirmişlerdir. Zübeyne'nin kocası ve Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi'nin elde kalan tek resmi Yardımcı Askerler taburu üsteğmeni elbisesiyle çekilen resmidir. 1 Aralık Marif Vekaleti Müsteşarlığında ve Türk Tarih Kurumu As Başkanlığında bulunmuş ve bir tarih araştırıcısı olan İhsan Sungun'un Atatürk'ün babası Ali Efendi ve mensup olduğu Selanik Asakir Mülkiye Taburu başlıklı incelemeleri Belleten'de basıldıktan sonra 1839'da ayrı bir kitapçık halinde de yayınlanmıştır. Bu tabur Osmanlı-Rus Harbi öncesinde Orhaniye zırhlısıyla İstanbul'a getirilmiş 24 Ocak 1876 fakat bir hafta kadar İstanbul'da kaldıktan sonra ve Abdülhamit'in bir takım vehimleri yüzünden gene Selanik'e iade edilmiştir. Bu resimde Ali Rıza Efendi başında Aziziye denilen alçak geniş kalıplı fesi, tek sıra düğmelerle iliklenen sırma yakalı, sırma apoletli ve askeri kemerli uzun ceketiyle hazır ol vaziyetinde görülür. Pantolonu o devrin üniformalarında olduğu gibi şalvar biçimindedir. Sol eliyle kılıcının kınını tutar, sağ eliyle kılıcını çekmiş selam duruşundadır. Duruşu ve haliyle bir muharipten ziyade zaten bütün hayatında olduğu gibi uysal, kendi halinde terbiyeli bir memuru canlandırır. Yüz hatlarını, hele gözlerini şaşılacak bir benzerlikle oğlu Mustafa'ya intikal ettirmiştir. Nitekim bir gün gelecek Mustafa babasının bu resminden baştaki fes kısmını kestirerek yüz kısmını büyüttürecek ve kendisiyle aradaki benzerliği karşılaştıracaktır. Şu farkla ki Ali Rıza Efendi de ancak kendi halinde sakin bir memur canlandıran bu hatlar ve gözler bir gün gelecek oğlu Mustafa da bütün dünyayı büyüleyecek derin iradeli manalar alacaktır. 1877 sonları veya 1878'de askerlik vazifesini Selanik Asakir-i Mülkiye taburunda yapan Ali Rıza Efendi'yi şimdi gene evlilik yıllarını izleyelim. Ali Rıza Efendi'nin Zübeyde ile evlendikleri tarih malum değildir. Mustafa'yı doğurduğu zaman Zübeyde 20 yaşını aşmış olsa gerektir. Fakat şu bilinmektedir ki Ali Rıza Efendi Zübeyde ile evlendiği zaman Efkaf Dairesi'ne değil Gümrük İdaresi'ne memur bulunuyordu. Türk-Yunan sınırındaki Çay Ağzı yahut Papaz Köprüsü sınır gümrüğünde muhafaza memuruydu. Daha önceleri hatta Efkaf Dairesi'ndeki katiplikten ve Asakir-i Mülkiye Taburu'ndaki gönüllülükten önce Batı Trakya'da Kırcaali ve Makedonya'da Tikveş ilçelerinde de küçük memuriyetlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Papaz Köprüsü'ndeki muhafaza memurluğu gümrük memuriyetlerinin en alt kademesidir. O sıradaki aydının 3 lira olduğu daha sonraları nakledilmiştir. Ama bu maaşın biraz daha az olması da mümkündür. Çünkü o tarihlerde 3 lira aylık orada da teğmen maaşından biraz daha fazladır. Ama bu maaşta yeni evlilik hayatının sürdürülmesi elbette ki zordu. Onun içindir ki Ali Rıza Efendi evlenince Zübeyde, Selanik'te Yenikapı Mahallesi'nde Ali Rıza Efendilerin evlerine yerleşti. Bu evin Kırmızı Hafız Ahmet Efendi ve onun oğlu Salih Efendi'nin dar kazançlarından başka bazı gelirlerle beslenmiş olması mümkündür. Çünkü bu aile kendi çevresinde varlıklı bir aile sayılıyordu. Fakat bu varlık Ali Rıza Efendi'yi Batı Trakya'da, Makedonya'da, Selanik'te ve nihayet Çay Ağzı'nda önemsiz memuriyetlerde dolaşmaktan alıkoymadığına göre pek de önemli olmasa gerektir. Çay Ağzı, Yunan mitolojisinin kutsal dağı olan Olimpos'un eteklerindedir. Bu ağızda denize karışan küçük çay, sularını Olimpos dağlarından alır. Bu çay eski Osmanlı topraklarıyla Yunanistan arasında bir sınır çizgisidir. Çay Ağzı yahut Papaz Köprüsü'nün çevresi ve Olimpos dağı ormanlarla örtülüydü. Yunan mitolojisine göre tanrılar tanrısı Zeus ve bütün diğer tanrılar işte bu dağın doruklarında yaşarlardı. Oralarda hem birbirleriyle çatışırlar hem insanların kaderlerine hükmederlerdi. Papaz Köprüsü mevkii biraz kuzeyde Ege Denizi kıyısındaki Katerin ilçesine bağlıydı. Gümrüğün hemen bütün işleri kereste ihracatı üstünde toplanırdı. Olimpos dağı eteklerinden kesilen keresteler Çay Ağzı'na indirilir, oradan Yunanistan'a gönderilirdi. Bütün bu işler Selanik'teki kereste tüccarları adına yapılırdı. Ali Rıza Efendi'nin vazifesi bu gümrük bölgesinde muhafaza memuru olarak kaçakçılığı önlemek, giriş çıkışlarda muayene memuruna yardımda bulunmaktı. Bu muameleler dolayısıyla hudut gümrüğünde işi olan kereste tüccarlarını tanırdı. Onların usulsüz, kanunsuz dolambaçlı işlerini bilir ve elinden geldiği kadar görevini başarmaya çalışırdı. Çay Ağzı yahut Papaz Köprüsü ne kasaba ne de köydü. Issız derme çatma bir yerdi. Başlıca tesisi bir gümrük karakolu ve derme çatma birkaç damdan ibaretti. Ali Rıza Efendi işte bu karakolda çalışmaktaydı. Eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bu bölgedeki sınırları orada son buluyordu. Çayın üstündeki köprünün öte başından Yunan toprakları başlardı. Papaz Köprüsü'nü saran dağlar, yani Olimpos'un etekleri Rum'un eşkıyasıyla doluydu. Eşkıya kereste tüccarlarını haraca kesmişti. Bu eşkıya ile orman idaresi, kereste tüccarları hatta devlet gümrüğü arasında işlerin icabından doğan, kendi kendine işleyen fakat her gün her üç tarafın ister istemez uyduğu bazı kaideler yürür giderdi. Bu usuller ve kaideler çarkı içinde ezilen, bunalan ancak gümrük karakolunun 3 lira aylıklı muhafaza memuru Ali Rıza Efendi'ydi. Bu parayla hem kendi geçinmek hem ailesini geçindirmek gerekiyordu. Kaldı ki eşinden daima ayrı da kalamazdı. Papaz Köprüsü'nden Selanik'e sık sık kaçamaklar yapması kolay değildi. Selanik'te Katerin ve Papaz Köprüsü arasında karadan yol yoktu. Denizden yelken gemileriyle 80 mile varan bir yolculuk da o günün şartları içinde her zaman kolay değildi. Hele her istediği vakit işinden ayrılması mümkün olmayan bir küçük memur için. Ali Rıza Efendi ise eşini özlüyor, seviyordu. Onsuz olamazdı. Papaz Köprüsü'nün yalnızlık, ıssızlık ve eşkıya kokan kasvetli gecelerinde buhranlı anlar yaşıyordu. Düşündü, taşındı ve her şeye rağmen genç, güzel eşini Papaz Köprüsü'ne getirmeye karar verdi. Ali Rıza Efendi'nin Mustafa'dan önce doğan üç çocuğunun yani Fatma, Ömer ve Ahmet'ten son ikisinin çay ağzında öldükleri bilindiğine göre Ali Rıza Efendi'nin evlilik sonrası hayatından mühimce bir kısmını eşiyle beraber Papaz Köprüsü'nde geçirdikleri anlaşılmaktadır. Zübeyde'nin bu Papaz Köprüsü'ndeki hayatının ferah, emniyetli ve rahat geçmediğini kabul etmek yerinde olur. Her iki çocuğunun bu ıssız ve kasvetli sınır noktasındaki ölümlerinde bakımsızlığın, ilaçsızlığın etkileri olması da mümkündür. Hatta Zübeyde'nin son çocuğu Makbule, çok sonraları ve herhalde annesinden dinlediklerine dayanarak o günlere ait bazı nakillerde bulunmuştur. Fakat rahmetli Makbule'nin bu nakillerinde onun çocukluk muhayyilesinin katkıları açıkça sezilmektedir. Bu konuda Enver Behnan Şapolyo eserinde bu hayal oyunlarına yer verdiği gibi Mihri Belli de Makbule Hanım'dan çeşitli nakillerini hiç kontrolsüz ayrı bir eserde toplamıştır. Ama gerçek olan şudur ki Ali Rıza Efendi Papaz Köprüsü'nden memnun değildi. Bir taraftan maddi sefalet, diğer taraftan aralarına 20 yaş fark olan güzel eşini mesut edememiş olmak üzüntüsü, iki çocuğunun orada art arta ölüşleri onu oradan kurtulmak için elbette ki çareler aramaya sevk ediyordu. Oradan kurtulmak ve hele genç, güzel ve hayatını tam bir teslimiyetle kendisine bağlayan Zübeyde'ye daha rahat bir hayat sağlamak.